Medyaskop TV'deki popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'den herkese iyi akşamlar. Bugün yapay zeka ve yapay öğrenme konuşacağız. Konuğumuz Bilim Akademisi üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Ethem Alpaydın. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yapay zeka ve yapay öğrenme ile ilgili aslında en basit şekilde bu nedir sorusunun cevabını arıyoruz bu programda. Öncelikle size ilk sorum, hesaplama ne demek, nasıl başladı bu?
Tamam, şimdi yapay zeka girmeden önce şeyden belki bilgisayar hani tam nedir, ne yapar o tip konulardan belki biraz bahsetmek iyi olur. Şimdi buyurun. Bilgisayar dediğimiz şey esasında şey, bir tür hesap makinesi esasında. Hani bilgisayarın içinde de en temel olarak bilgisayarın yapabildiği şeyler bu hesap makinesiyle aynı, sonuç olarak hani toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi şeyler yapıyoruz. Bilgisayarın hesap makinesinden farkı bilgisayarın programlanabiliyor olması. Programlanabilmesi de ne demek? Şimdi normalde bir hesap makinesinde siz hesap yaparken işte yapılacak hesabı siz tuşlara kendiniz girersiniz, değil mi? Mesela işte diyelim 2 ile 2'yi çarpıp üzerine 3 ekleyeceksiniz. Ne yapıyorsunuz? 2 çarpı 2 artı 3 diye yazıyorsunuz. Çarpı için bir tuşa basıyorsunuz, artı için bir tuşa basıyorsunuz. Bilgisayarda ise o tuşlara basma işini biz program satırları olarak yazıyoruz. Mesela işte 2 çarpı 2 artı 3 yapacaksam ben işte programımdaki birinci satır 2 ile 2'yi çarp, ikinci satır üzerine 3 ekle. Dolayısıyla hani hesap makinesinde sizin elle birer birer yaptığınız şeyleri alt alta komutlar olarak yazıyoruz. Bilgisayar programı bu. Bunun olmasının sebebi de şu, bilgisayarlar ilk ortaya çıktığı zaman bu 1940'larda, 50'lerde insanlar şeyi görüyorlar, bizim tekrar tekrar aynı tür hesapları yapmamız gerekiyor. O zaman bu tekrar tekrar yapacağımız hesapları her seferinde hani bir insanın gidip işte bir hesap makinesi tuşlara basmak yerine biz bunu program olarak yazalım. Bilgisayar programı verelim. Dolayısıyla programı bir kere verdiğimiz için bilgisayar onu tekrar tekrar yapar. Hani kimsenin tekrar tekrar aynı tuşlara basmasına gerek yok. Mesela orada işte şey örneği verelim. Diyelim siz bir şirketsiniz. İşte elemanlarınız var. Bunların işte bordrosunu hesaplamak istiyorsunuz ay sonunda. Orada da bordro formülümüz ne? İşte yani bildiğimiz bir formül var. Diyelim işte ayda şu kadar saat çalışıyor, saatlik ücreti şu kadar. Ne yapacağız? İşte onları çarpacağız. İşte üzerine belki belli bir sabit gelir ekleyeceğiz. Belki yüzde şu kadar bir vergi hesaplayacak. Dolayısıyla alt alta yapılması gereken şeyler var. Şimdi normalde onu bilgisayar olmasa ne olacaktı? İşte bir insanın gidip onu her bir kişi için ayrı ayrı işte çarpmayı yap, toplamayı yap, bölmeyi yap demesi gerekiyor. Ama bilgisayar programı bir kere yazdığınız zaman onu ondan sonra tekrar tekrar çalıştırabiliyorsunuz. Hani işte şirketinizde diyelim 1000 kişi çalışıyorsa, 1000 kişi için o hesabı ayrı ayrı hesap makinesine yapmak yerine o programı 1000 kere çalıştırabiliyorsunuz. Veya işte bir sonraki ay olduğu zaman aynı programı tekrar çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla program yazmanın öyle bir avantajı var. Onu bir kere yazıp kenara koyuyorsunuz, istediğiniz zaman tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Bu algoritma dediğimiz şey, şimdi o bilgisayar mühendisliğinde önemli olan kavram da bu şey. Şimdi bilgisayarın temel yapabildiği işler var. Bu demin dediğim hani toplama, çıkarma falan gibi. Bunların bir dizisi olarak ben yapacağım işi nasıl tanımlayabilirim? Algoritma dediğimiz o. Yani bilgisayarın en temel işleri var. Ben çözmek istediğim herhangi bir problemi, mesela bordroyu, bu en temel işlerin, işte belli temel işleri belli sırada yaparsam bu benim çözmek istediğim işe karşılık gelecek. Algoritma o.
Hesabın biraz daha karışık hali mi oluyor yani?
Yani yapmak istediğim daha karmaşık işi bir şekilde küçük parçalara bölmem lazım ve bu her bir parçanın da işte bilgisayar tarafından temel olarak yapılabilen işlerden bir tanesi olması lazım. Burada mesela bizim programlama derslerinde işte en tipik verilen örnek şeye benzetiriz bunu, yemek tarifine benzetiriz. Şimdi yemek tarifinde de şey var, şimdi herhangi bir aşçının en temel olarak yapabildiği işler var işte. Diyelim yemek yapmanın 4 işlemine karşı gelen ne var? İşte mesela bir şeyleri soyarsınız, bir şeyleri doğrarsınız, bir şeyleri kızartırsınız, bir şeyi başka bir şeyin içine koyarsınız falan. Ondan sonra yemek tarifi dediğimiz şey de herhangi bir yemeği yapma işini bu en temel işlerin bir dizisi halinde yazarsınız. Dolayısıyla mesela işte İmam Bayıldı tarifi dediğimiz şey esasında İmam Bayıldı pişirmenin algoritması. Yani en temel işler var, o en temel işlerin bir dizisi bizim çözmek istediğimiz probleme karşı geliyor. Mesela burada bir yemek karşı geliyor. İşte bilgisayar mühendisliğinde de diyelim mesela bordroya karşı geliyor. Onun için bir algoritmamız var. Yani bilgisayarın en temel işlerinin bir dizisi haline getiriyoruz.
Peki yapay zekaya geçelim.
Harika. Tamam, tam oraya gelecektim. Şimdi normalde bizim Şimdi bilgisayar mühendisi işte bu 1950'lerde ilk bilgisayarlarla çıktı. İşte son işte 60-70 sene içinde bir sürü işi biz bilgisayarlarla halledebilmeyi başardık. Gittikçe daha fazla şey yapıyoruz. Hani gittikçe daha fazla hayatımızın içine girdi. Artık her şeyin bir elektronik veya sayısal versiyonu var değil mi? Normal mektup yok artık, elektronik posta var falan filan. Ama bütün bu gelişmelere rağmen bizim hala bilgisayar mühendisi içinde yapamadığımız bir sürü şey var. Yani bayağı bir işi esasında çözebildik, bilgisayarlarla yapabiliyoruz. Ama bu kadar yıldır uğraşmamıza rağmen hala algoritmasını bulamadığımız işler var. Mesela yüz tanıma. Mesela işte diyelim siz işte mesela okula gidiyorsunuz, işte bir arkadaşınızı görüyorsunuz, gördüğünüz anda tanıyorsunuz. Aa, bu mesela Aslı diyorsunuz, aa, veya bu Ahmet diyorsunuz. Nasıl diyorsunuz bilmiyoruz. Ve biz bunu mesela yüz tanımayı işte dediğim gibi 40-50 senedir insanlar bir şekilde bilgisayarlara yaptırmaya çalıştılar. Bir şekilde yapamadık. Bunun algoritmasını çıkaramıyoruz. Veya bir başka örnek, konuşma tanıma. İşte mesela ben bir mikrofona konuşuyorum. Ondan sonra benim konuştuğum şeyi bilgisayar mesela yazıya çeviriyor. Belli durumlar için, işte çok basit haller için hep aynı insan konuşursa, işte etrafta gürültü olmazsa, belli bir sözcük grubundan olursa falan herhangi bir sorun olmuyor da, işler biraz daha böyle gerçek dünyaya girip işin içine gürültüler birden çok konuşmacı falan olunca sorun çıkıyor. Veya şey, işte bir dilden bir dile çeviri. Yine dediğim gibi hani çok basit bir sintekste temel cümleler verip işte bir dilden bir dile yaparsınız. Orada genelde sorun olmuyor da birazcık hafif cümleyi bozarsınız. Oralarda tekrar sorunlar çıkmaya başlıyor.
Algoritma çalışmıyor yani burada.
Evet, yani biz çıkardığımız algoritmalar orada yeteri kadar şey olmuyor. Ve bu algoritmaların işte ve bu yapamadığımız işlerin bir bölümü de bizim işte insan olarak yapabildiğimiz ve bizim zeka gerektirdiğini düşündüğümüz şeyler. Yani yapay zeka ile kastettiğimiz o insanın yapabildiği, bizim bilgisayarları henüz yaptıramadığımız şeyleri tanımlayan böyle bir işte bir çerçeveye veya bir şemsiye gibi.
Nasıl çalışıyor yapay zeka? Şu algoritmada bir hesap var dediniz.
Evet, şimdi yapay zekada da işte amacımız o tip şeyleri halletmek. Oralarda da yani orada esasında yapay zekanın ortaya çıkması işte yine bu 1950'lerin sonu 60'ların başı. O zamanlar düşünülen şey belki biraz hani şu an ne kadar doğru o da tartışılır. Hani o zamanın anlayışı anladığım kadarıyla şey gibi, hani zeka dediğimiz böyle hani jenerik genel bir yetenek vardır. İşte bazı insanlarda diğerlerinden daha çok vardır. Hani o zaman işte IQ testleri falan filan vardı. Ve bu insanlar bir şekilde daha zeki oldukları için hani neye el atsalar onu daha iyi yaparlar gibi. İşte oradaki düşünce de işte yapay zeka çıktığı zaman işte madem öyle bir yetenek var, o zaman biz bu yeteneği bilgisayarlara kazandırabilirsek, o zaman bilgisayar artık çok daha işte yüksek kapasiteli bilgisayarlarımız olur. Onlar işte neye el atarlarsa o zaman her şeyi yaparlar falan gibi. Ama işte yapay zekada da işte uzun süre uğraşmamıza rağmen belli bazı şeylerde bir miktar ilerleme sağlandı ama her şeyde de o kadar iyi değiliz.
Nedir ilk örnekleri yapay zekanın? Neler başardı?
Şimdi yapay zeka işte böyle yaklaşık 1990'lara kadar daha klasik yapay zeka yaklaşım vardı. İşte daha insanların programlama ağırlıklı olan yaklaşım. Orada çok fazla bir ilerleme olmadı. Yani çok basit sistemler çıktı. Orada bir bu yapay zekanın kışı deniyor sonra. Hatta işte insanlar biraz böyle yapay zeka aykısına dönüp işte olmayacak galiba bu yapamıyoruz falan diyorlardı. Sonra 90'ların ortasından sonra işte bu ikinci konumuz olan yapay öğrenme ortaya çıktı. Yani artık biz yapay zeka veya yapay zeki bir sistem yapacağımız zaman hani bu bizim bir şekilde programladığımız, hani zekasını bizim dışarıdan verdiğimiz bir şey değil de kendisi öğrenen bir sistem olabilir mi? Yani yapay öğrenme de öyle. Mesela işte mesela demek ki yüz tanımı örneğine dönersek, şimdi normalde yüz tanımayı ben bilgisayar programı olarak yazmak istersem o zaman şeyini ben yazmam lazım. İşte mesela şey diye bakmam lazım. Hani şöyle şöyleyse Aslı'dır, böyle böyleyse Ahmet'tir. Ama tam öyle öyleyi nasıl olduğunu tanımlayamıyoruz. Ama öğrenen algoritmalarda, yani algoritma var yine, algoritma öğreniyor. Oradaki yaklaşım, ona biz örnekler gösteriyoruz. İşte mesela diyelim Ahmet'i tanımasını istiyorsanız, Ahmet'in işte değişik açılardan çekilmiş İşte farklı bir sürü fotoğrafını gösteriyorsunuz. İşte bir sürü diyelim Aslı'nın, bir sürü Ayşe'nin, bir sürü Mehmet'in. Ondan sonra onlarda ortak olan özelliği bir şekilde algoritmanın kendisinin çıkarabilmesini istiyoruz. Yapay öğrenme dediğimiz o.
Yani, yapay zekadan farkı ne bunun?
Yapay zekadan farkı şöyle, yapay zekayı elde etmek için kullandığımız bir yöntem. Yani tipik yapay zeka yaklaşımı yine birinin oturup işte onu zeki yapacak algoritmayı çıkarması üzerine. Ama yapay öğrenmede yapmak istediğimiz şey, hani biz ona özellikle programını yazmayalım da ona örnekleri gösterelim. Bu örnekleri, örneklerden kendisi hani bir şekilde esasında kendi algoritmasını kendisi çıkarsın.
Mesela yüz tanıma öyle bir örnek.
Mesela yüz tanıma öyle. Yüz tanıma işte o sayede işte mesela bugün işte hala esasında yani esasında şeylerde kullanılıyor. Mesela Facebook için de hani Facebook'a evet. Siz bir şey yüklediğiniz zaman hani bu şu sizin arkadaşınız falan diyor ya. Onlar esasında işte yapay öğrenme algoritmalarıyla yapılan şeyler. Yani siz örneklerle eğitiyorsunuz. Bunlar bu kişinin örnekleri diyorsunuz ve o bir şekilde algoritmayı kendisi çıkarıyor. Orada da yapay öğrenmede de son zamanlarda en popüler olan ve en iyi çalışan yaklaşım bizim bu yapay sinir ağları dediğimiz şeyler. Yapay sinir ağı dediğimiz şeyler de bir şekilde beyinden ilham almış yöntemler. Oradaki yaklaşımda işte mesela diyelim yüz tanımı olarak düşünürsek biraz işte beynin de o şekilde çalıştığını düşünüyoruz. Mesela bir görüntü alıyoruz. İşte görüntü en temel olarak işte ışık noktaları değil mi? Noktalar, böyle renkler var, pikseller var. Yapay sinir ağı orada işte bu derin öğrenme dediğim şey orada şöyle çalışıyor. İşte ilk baştan bakıyorsunuz işte ışık noktaları var, pikseller var. Ondan sonra mesela bir katman var işte bu piksellere bakıp mesela birazcık daha karmaşık şekiller buluyor. Mesela işte değişik küçük doğrular mesela gibi. Ondan sonra onları biraz daha işte bir üst katmanda birleştirip işte mesela daha işte belki çember gibi daha uzun çizgi gibi şeyleri buluyor. Sonra onları birleştirip mesela işte gözü, burnu mesela tanımlıyor. Ondan sonra onları birleştirip işte yüzü tanıyor falan filan. Yani böyle arka arkaya gelen katmanlarda gittikçe daha soyut özellikleri tanıyıp onlar cinsinden mesela işte bir yüzü tanımlamaya çalışıyoruz.
Bunu yapay öğrenmeyle artık başarabiliyoruz. Peki yüz tanımayı başardık. Başka neler yapabiliyoruz yapay zeka ya da yapay öğrenmeyle?
Şimdi yüz tanımada bu şekilde ilerleme var. İşte bir başka örnek mesela şey konuşma tanıma veya mesela dilden dile çeviriştim. Mesela Google'ın çeviri programı da esasında yapay öğrenmeyi kullanıyor. Ve yine derin sinir ağlarını kullanıyor. Orada da şey var. Çünkü mesela tercümede de çeviride de aynı sorun var. İnsanlar çok uzun süre boyunca bu çeviriyi işte kendileri otomatik kodunu yazmaya çalıştılar. Yani şöyle olursa şöyle olur. İşte mesela diyelim İngilizce'den Türkçe'ye çeviriyoruz. İşte şu sözcüğü görürsen Türkçe'de işte İngilizce veya İngilizce'de böyle olursa Türkçe'de böyle olacak. İşte
onlar yan yana gelirse bu anlamı.
Evet. İşte onlar işte mesela ne bileyim işte mesela işte İngilizce'deki işte present continuous tense mesela I'm going to the school dediğiniz zaman işte Türkçe'de okula gidiyorum. Dolayısıyla am going to olduğu zaman işte orada your olacak şeklinde. Öyle kurallar İşte insanlar çıkardılar ve o şekilde şey program yazmaya uğraştılar. Ama bunlar dediğim gibi böyle hani yaklaşık aynı tip cümlelere, hep yaklaşık aynı tip kalıplara sadık kalırsanız o zaman bir sorun olmuyor ama belli bir aşamadan sonra çalışmıyor. Onun üzerinde de işte bu öğrenme algoritmaları devreye girince de bu sefer artık şey, yani biz artık o şeylerle uğraşmayalım. Biz buna bir sürü örnek gösterelim. Yani bir sürü işte mesela metin çiftleri veya cümle çiftleri. Hani İngilizce böyle şey görüyorsan Türkçesi bu, İngilizcesi bu, sana Türkçesi bu şeklinde. Bu aradaki eşleştirmeyi bir şekilde algoritma kendisi öğrensin. Yani bizim bildiğimiz anlamda dil bilim yapı hani bu öznedir, bu fiildir, bu sıfattır, işte bu present continuous tense'tir falan gibi bir analiz yapmaya hiç gerek kalmadan direkt olarak ham bu tarafta text bu var, ham bu tarafta text öbür taraf var. Arada eşleme ne gerekiyorsa sen kendin öğren. Ve bu inanılmaz bir şekilde çok çok büyük örnek veriler olursa güzel çalışıyor. Mesela işte Google'ın çeviri programı şu anda öyle çalışıyor. Ama ondan belki biraz sonra bahsederiz. Esaslı kısıtları var. Her tarafta da tam çalışmıyor.
Evet, bir yandan da aslında hiç tam olarak da çeviremiyor değil mi?
Tam olarak da çeviremiyor. Orada da işte şey var yani... Sonuç olarak bu bir öğrenme algoritması olduğu için hani öğrenme datası içinde eğer ona benzer şeyler varsa o zaman onları çevirebilir. Ama çok fazla yoksa hani ne bileyim şimdiye kadar insanların belki çok fazla yazmadığı şekilde bir cümleyse o zaman ona karşı çok fazla çevirisi iyi olmayabilir. Bir de mesela Google çeviri programında veya genelde çeviri programlarında şu andaki sorun şey, cümle bazlı çalıştığı için mesela bu cümleye karşı bu cümle, ama normalde mesela siz bir metin çeviriyorsanız bazen bir cümleyi bu tarafa çevirirken o cümleden işte 5 cümle önce söylenmiş olan başka bir şeyin de dikkate alınması lazım. Mesela şu anki çeviri programlarının en büyük eksiklerinden bir tanesi o. Yani bağlamı bilmiyor. Cümle bazında eşleştirme olduğu için tabii sonuç olarak bir sürü sorunlar çıkıyor.
Daha ayrıntılı bir öğrenme gerekiyor. Bu arada çok bu konuda cahil bir soru soracağım size ama sanki bu hesaplama ve algoritmayla tam ters şekilde çalışıyor gibi değil mi? Yani küçük hesaptan büyük bilgiyi çıkartmak yerine büyük metin üzerinden oradaki hesabı anlamaya çalışıyormuş.
Kesinlikle. Gibi. Yani normalde işte hani demin dediğim hani biz bir algoritma yazıyoruz dedik ya. Hı-hı. Burada esasında bizim bildiğimiz anlamda bir algoritma yok. Yani esas işin detaylı algoritmasını kendi çıkarıyor. Yani öğrenen algoritmayı esasında öğrenen algoritmayı şöyle düşünün. Bu çok genel bir model. Esasında bir sürü değişik işi yapabilecek genel bir model. Ondan sonra bizim ona gösterdiğimiz veriye göre bir şekilde o yapmak istediğimiz işe doğru özelleşiyor. İşte mesela burada örnek şeyi söyleyebiliriz. Esasında biz de biraz öyleyiz değil mi? Mesela işte bizler doğduğumuz zaman mesela işte belli bir dili konuşarak doğmuyoruz. Ama bir dil öğrenebilme yeteneğiyle doğuyoruz. Ama ondan sonra yani biz dediğim insan, mesela işte Türkiye'de doğarsak, işte annemiz babamız Türkçe konuşuyorsa, etrafında Türkçe varsa Türkçe konuşuyor oluruz. İşte mesela biri Amerika'da doğarsa İngilizce şey olur. Dolayısıyla orada da mesela dille ilgili olarak da yani biz doğduğumuz zaman belli bir dilin algoritmasıyla doğmuyoruz, belli bir dili konuşma. Ama dil öğrenebilme kapasitesiyle doğuyoruz. Ondan sonra o genel, ne diyelim, işte bir şekilde model, değiştirilebilir bir model. Biz Türkçe verisini gördüğümüz zaman sonuç olarak bizim Türkçe konuşmamız sağlıyor. Başka bir durumda Fransızca veya başka bir durumda İngilizce olabilir. Yani genetik belli bir yapı tanımlamış. O yapının içinde hala değiştirilebilir şeyler var. O değiştirilebilir şeyleri nasıl değiştirdiğimize bağlı olarak, onu da veriye bağlı olarak yapıyoruz. O zaman o iş için spesifik bir algoritmamız çıkmış gibi oluyor. Evet.
Peki sınırlardan bahsettiniz. Yapay zekanın yapay zeka sınırsız bir şey mi? Sınırsız bir yere doğru gider mi? Yoksa en azından şimdilik sınırları var mı?
Şimdi sınırları yine var çünkü hani her ne kadar bunlar öğrenen algoritmalar bile olsa neyin ne kadar öğrenilebileceğini tanımlayan, genel çerçeve çizen yine biziz. Hani insanda da hani demek ki insan örneği şey yaparsak hani biz de öğrenebiliyoruz, bir sürü şeyde kendimizi geliştirebiliyoruz ama mesela ne bileyim ben bir kafamın arkasında bir göz çıkmasını öğrenemiyorum. Değil mi? Evet. Sonuç olarak elimdeki donanım neyse o donanımı bir şekilde değiştirebilir, yani hani neyi değiştirebilirsem onu değiştirebiliyorum. Mühendisler olarak bizim yaptığımız şey de o. Yani biz her ne kadar bir öğrenen modeller olarak elimizde olsa da onun yapısını, çatısını tanımlamış olan yine biz olduğumuz için o belli bir aşamaya kadar öğrenecektir. Belli bir şeyden daha fazla öğrenemeyecektir. Onun için böyle hani son yıllarda böyle çok fazla popüler olan işte böyle işte katil robotlar çıkacak, hepimizi öldürecek, insanlığın sonunu getirecek falan. O tip kaygılar için bence şey ya bence
erken
çok erken.
Erken mi en
bence
azından? Çok erken. Şimdi benim de aklıma bu konuları bilmeyen biri olarak yapay zeka dendiği zaman işte komplo teorileri, bilim kurgu filmleri vesaire geliyor. Şimdi yapay zeka daha da ilerlediği zaman özellikle gelecek için nasıl riskler taşıyor?
Vallahi şimdi yapay zeka, şimdi çok... Tabii çok gelecekle ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü hani böyle her şey o kadar hızlı ilerliyor ki hani 50 sene sonra, 100 sene sonrası için bir şey çok fazla söylenemez ama çok daha yakın zaman için esasında çok büyük riskler var. Yani esas bu işte Terminator tipi robotların çıkıp hepimizi öldürmesinden çok daha ciddi bir mesela bir işsizlik riski var. Yani çünkü bu esasında sadece yapay zeka veya bilgisayarla alakalı değil. Hani bu endüstri ilerliyor, bu endüstri 4.0 falan diyoruz. Gittikçe daha hani ne bileyim zeka demesek bile gittikçe daha kullanışlı, daha becerikli makineler yapıyoruz.
Mesela ilk olarak hangi işleri elimizden alacaktır yapay zekalı makineler artık adına her neyse?
Ha işte onlar da mesela ona gelmek istiyorum ben de. Mesela işte bu şoförsüz arabalar, şimdi kendi kendini kullanan arabalar, benim tahminim herhalde böyle bir 10 sene maksimum 15 sene sonra işte İstanbul'da olacak. Bu da şey demek yani şu anda geçimini şoförlükle sağlayan insanlar önümüzdeki 10 sene içinde büyük ihtimalle işsiz kalacak. Yani bu esasında çok ciddi bir risk şeye göre hani işte katil robotlara göre falan filan çok da ciddi bir risk. Esas bu tip şeylere odaklanmak lazım. Bu esasında Türkiye için belki çok daha ciddi bir risk çünkü hani biz iş gücü olarak nispeten böyle hani vasıfsız iş gücü veya düşük vasıflı iş gücü daha fazla olan bir ülke olduğumuz için Bu tip bir endüstriyelleşme veya işte ne bileyim daha becerikli robotlar, daha becerikli makineler dediğim zaman böyle bir şeyin etkisi böyle, bizim ülkemizde mesela ne bileyim Almanya veya Japonya'ya göre çok daha fazla olacak. Yani bizde esasında böyle şeylerin etkisinin çok daha fazla olmasını beklerim. Onun için bu tip şeylere bizim biraz daha fazla belki şey yapmamız lazım. Ne bileyim daha nasıl hazırlanırız falan diye düşünmemiz lazım. Ve
özellikle mekanik işler için söylüyorsunuz değil mi bunu?
Evet, yani
araba kullanmak.
Mesela araba kullanma.
Bir şeyi bir yerden bir yere taşımak.
Bir şeyi bir yerden mesela araba kullanma. Ama mesela bir şekilde mekanikleştirilebilecek işler mesela ne bileyim tarımda falan da olabilir. Yani esasında hani bir şöyle düşünelim. Sizin yaptığınız iş ne kadar böyle hani yaratıcılığa, tasarıma yönelik bir şeyse o zaman sizin işiniz biraz yani daha garanti.
Aslında bunu
ama sizin için ne kadar hani ya ben her gün hep aynı şeyi yapıyorum tekrar tekrar falan diyorsanız o zaman sizin işiniz böyle yani biraz tehlikede.
Evet, yani bir fabrika işçisi o zaman daha riskli durumda ama bunda bir sınırı yok. Aslında birkaç ay önce bir haber de çıkmıştı artık. Haber yazan bir şekilde programlar yaratılacak.
Evet, ya illa fabrika işçisi olmasına gerek yok ve illa de bunun mesela yapay zekalı olmasına da gerek yok. Mesela şey oldu mesela internet üzerinden bankacılık çıkınca yani bir anda şey oldu değil mi? Hani artık yani çok da az banka şubelerine gidiyor olmaya başladı. Dolayısıyla evet. Mesela bankacılık sektöründe de mesela öyle bir şey oluyor. Dediğim gibi bunun ille de zekalı olmasına gerek yok. Bu biraz endüstriyelleşmenin geleceği. Bunun biraz da şey var hani gelecekle ilgili bize söylediği şeyler var. Sanki gelecekte benim düşündüğüm bu daha normal olacak gibi. Yani hani bizim şu anki işte ne paradigmamız ne işte çocuklar işte belli bir yaşa kadar gelir. Ondan sonra işte 20'li yaşlarında bir meslek öğrenirler. Ondan sonra da onu yaparlar. Sonra da işte emekli olurlar gibi. Ama sanki gelecekte biz her 10-15 senede bir yeni bir meslek öğrenmemiz gerekecekmiş gibi geliyor bana. Çünkü hani bu şeyler o kadar hızlı değişecek ki dolayısıyla bütün bu eğitim şeyini belki ona göre düşünmemiz lazım. Yani belki şöyle olacak hani siz başlayacaksınız bir şeye. Diyelim 10 sene, 15 sene onu yapacaksınız. Ondan sonra sizin işiniz, diyelim sizin vasfınız artık hani vasıf olmaktan çıkacak. Ne olacak? İşte mesela belki gidip işte 6 ay, 1 sene yeni bir meslek öğreneceksiniz. Ondan sonra gidip
sonra
onu yapacaksınız.
Sonra öğrenecek ve tekrar
var. Evet, sonra işte 10-15 sene sonra belki başka bir şeyler olacak. Yani bu hani ömür boyu eğitim veya yaşam boyu eğitim dediğimiz şeylerin falan biraz o tip hani daha ağırlıklı olmasını beklerim ki o tip şeyler esasında yavaş yavaş şu anda da yaşamaya başladık. Mesela ben Boğaziçi Üniversitesi'nde şeyi görüyorum. Hani gittikçe daha fazla böyle şeylere ihtiyaç var. Böyle işte mesela bu mesela tezsiz master programları veya sertifika programları. Yani insanlar artık bunu istedip daha ileriki yaşlarda üniversiteye dönüp hani ben bir master yapayım da şunu da öğreneyim veya bir sertifika programı açın veya şöyle bir şeyler yapalım. Yani bu esasında biraz hayatımızın gerçeği olmaya başladı. Yani hemen hemen hiç kimsenin artık böyle hani mesleği garanti değil. Herkesin bir şekilde öyle bir şey olması lazım. Belki hani eğitim sisteminde biraz ona göre düşünmek lazım.
En büyük tehlike bu herkesin işi elinden gidebilir bir gün yani.
İşte şey falan gibi olacak diye düşünüyorum ben herhalde. Hani siz bir işi yapıyorsunuz diyelim mesela 10 sene yapıyorsunuz. İşte ondan sonra işte işinizi kaybediyorsunuz diyelim. O sırada ne oluyor? İşte bir işsizlik yardımı alıyorsunuz. Ve işsizlik yardımı alırken bir yandan da başka bir şeyin eğitimini alıyorsunuz değil mi? Hani insanları çünkü hani sırf evde otursunlar diye işsizlik yardımı yapmak çok mantıklı değil. Onları başka bir şey eğitmek lazım. Dolayısıyla hani o belli bir süre boyunca yardım alıp işte o sırada başka bir meslek eğitip ondan sonra tekrar işe girip işte tekrar işsizlik primlerini ödeyip falan yani bir şekilde sürekli öyle şey bu hani Amerikalılar şey der hep hani işsizim demez de hep iki iş arasındayım der. Mesela biraz hani bütün biraz gelecek öyle olacak gibi hep böyle bir işler arasında olacağız.
Yani yakın zamanda olmasa bile bu tehlikelerle birlikte yepyeni bir eğitim modeline ve çalışma modeline
gibi yani bana öyle geliyor. Sanki öyle bir şeyler olması gerekiyor. Yani sürekli olarak böyle kendimizi geliştirmemiz, yepyeni şeyler öğrenmemiz. Yani demin sizin dediğiniz gibi hani bilgisayarlar bir şeyleri yapmaya veya işte makineler belli bir şey yapabildiği anda o seviyenin altındaki herkes işsiz olacak. Dolayısıyla onların eğitilmesi lazım ki onların tekrar yukarıya çıksın. Ondan sonra bu yavaş yavaş ilerlediği zaman işte bir kısım daha işsiz kalacak. Dolayısıyla onları hep yukarı çıkarmak için öyle şeyler olması
bir yandan
lazım.
Da belli bir yaşın üstündeki insanlar olarak bu konulara yabancı kalıyoruz. Şimdiden çocukların eğitiminde de bir kullanılması gereken bir şey mi yapay zeka? Onlara anlatılması gereken bir şey mi? Çünkü arabalar geliyorsa yapay zekayı kullanmaya başlayacağız demek.
Ha evet. Ya işte şey çocukları da yani daha yeni neslin eğitimi olarak düşünürsek işte onları da şey yapmak lazım demek ki. Yani mümkün olduğu kadar böyle hani işte yaratıcılığa açık, tasarıma açık o tip şeylerle eğitmek lazım. Yani artık dediğim gibi böyle hani mesela ben bir şeyi öğrendim artık ömrüm boyunca onu yapabilirim şey değil. Sürekli olarak insanların kendini geliştirebilmesi, yepyeni şeyleri öğrenebilmesi falan yani o tip yeteneklerle yetiştirmemiz o lazım çocukları ki yeni nesiller o şekilde şey yani o yani bize göre çok daha yani bizim yaşadığımız hayata göre çok daha zor olacak ortama ayak uydurabilsinler değil mi? Yani eskiden mesela öyle değildi. Eskiden hani yeni meslekler çıktığı zaman bir nesilden bir nesile çıkardı değil mi? Hani mesela işte diyeyim mesela çiftçilerin çocukları mühendis olurdu işte belki ne bileyim işte seyistlerin çocuğu işte ne bileyim şoför oldu işte şoförlerin çocuğu belki pilot oldu pilotların çocuğu belki işte roket mühendisi olacak falan. Ama artık şeyde yani o nesilden nesileyi geçti yani bir nesil içinde artık çok hızlı şey oluyor. Dolayısıyla aynı kişilerin hızlı bir şekilde bir meslekten bir mesleğe atlayabilmesi
çok
gerekecek
gibi. Çok hızlı değişimler evet. Gerektirecek gibi görünüyor.
Yoksa ama. Yoksa şey yani mesela bu deminki kendi kendine kullanan araba yani pardon şoförsüz arabalardan bahsediyordum. Eğer hiçbir şey olmazsa yani onlar gerçekten şey.
Ama bir yandan korkmayın onlardan diyorsunuz ama bu bilim kurgu filmlerindeki bu robotların ele geçirmesi durumu da aslında böyle başlayacak bir şey olsa gerek.
Ha o
önce
da
işlerin elinden alınması.
Ya evet o da olabilir bir süre ama o bana çok daha şey gibi geliyor. Yani ben gerçekten yani o daha uzun vadeli bir kaygı olarak olabilir gerçekten. Yani bir süre sonra gerçekten hani insanın hani ne kadar eğitirsek eğitelim belli bir kapasiteden daha fazla üste çıkmayıp artık hani bir yarar getirmemesi falan filan gibi bir şey. Yani umarım olmaz ama bakalım. Hani çok daha yakın şey var. Yani bu endüstriyelleşme getireceği işsizlik ve ona karşı işte bizim ne yapmamız gerektiği. Onlar yani çok daha ciddi şeyler, kaygılar bence.
Burada noktayı koyalım. Çok teşekkür ederiz zaten Altay'dım.
Ben teşekkür ederim.
Bugün Meraklısına Bilim'de yapay zeka ve yapay öğrenmeyi ve gelecekte başımıza gelebilecekleri konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.